Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle tekrar birlikteyiz, yeniden birlikteyiz. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Gönlümüzden bütün güzellikler sizin olsun diye geçiyor. İnşallah böyle olur diyelim.
Benim düşüncem.
İlk olarak benim düşüncemde bu hafta okur yazarlık konusunu biraz şöyle eşelemek deşelemek istiyoruz. Okur yazarlık hepimizin belki çok aşina olduğu kavramlar, aşina olduğumuz konular ve hepimizin de artık önemsediğimiz konular. Yani çok okumasak bile mesela çocuğumuzun okumasını istiyoruz. Yazmasak bile gene çocuğumuzun, çocuklarımızın yazmasını istiyoruz. Ve hepsinden de önemlisi okur yazarlık konusunu bir istikbal meselesi olarak görüyoruz. Yani kendimizden belki iş geçti diye varsaysak bile ki geçmemiştir, hiçbir zaman geçmez. Esasen okuma konusu, yazma konusu böyle bir şey değildir. Ama kendimizden farz edelim ki iş geçti diye düşünsek bile çocuklarımız için tamamen bir gelecek meselesi, bir istikbal meselesi olarak görüyoruz okur yazarlık mevzunu. Bunun doğru olduğu taraflar elbette ki vardır, yok diyemeyiz. Fakat okur yazarlık meselesine de bu konuya da tamamen işte gelecek meselesi olarak yaklaşarak, istikbal meselesi olarak yaklaşarak, hani deyim yerindeyse biraz böyle hayatın maddiyata tealluk eden kısmına indirgemek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yani okur yazarlık evet doğrudur, bizim hayatımızı güzelleştirmektedir. Bu anlamda istikbalimizi aydınlatmaktadır. Hatta sadece kişilerin değil, yani bireylerin değil, ulus olarak, millet olarak da, devlet olarak da geleceğimizi yakından ilgilendiren bir mevzudur elbette. Bu anlamda gelecek meselesi olduğu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Hiçbir tereddüt olması da mümkün değildir. Fakat söylemek istediğimiz şey şudur. Gelecek tasavvurumuzun temeline bunu yerleştirdiğimiz vakit elbette işti, paraydı, kazançtı ve onlar aklımıza geliyor. İyi bir meslek aklımıza geliyor. Elbette iyi bir meslek sahibi olmak için belki okumak gerekiyor. Ama mesela bir zanaatkar düşünelim. Bir ayakkabıcı düşünelim. Bir berber düşünelim. Bunun için okumaya gerek yok. Hatta iyi bir meslek sahip olmak denildiği vakit bunlardan bir tanesine sahip olmak akla geldiğini varsayarsak ki öyledir. Okumaya çok gerek de yok o anlamda. Kaldı ki şunu belirtmek lazım. Yani bir berber de olsan, ayakkabıcı da olsan, fırıncı da olsan, yani kasap da olsan, yani ne tür mesleği icra ediyor olursan ol, illa okumak için, yazmak için ya tahsil hayatı gerekmiyor. Yani biz okumayı, yazmayı tahsil hayatıyla özdeşleştiriyoruz ve bir diplomaya indirgemiş oluyoruz ve bir mesleğe endekslemiş oluyoruz. Halbuki yani hayatta ne yaparsak yapalım, bir esnaf kardeşimiz de eline bir kitap aldığı vakit okumalıdır. Ya yani boş kaldığı vakit kendisini zenginleştirecek bu tarz hayata bakışını değiştirecek tarzda kitaplar okumalıdır pekala. Yani kimse tahsil hayatı yok diye okumaktan men edilecek değildir. Veya kimse ben işte şu liseyi bitirmedim, şu üniversiteyi bitirmedim diye okumaktan kendisini geri bırakacak diyedir. Bu düşünce tarzı doğru değildir. Bizim bu anlamda okumaktan kastımız illa bir diploma, illa bir tahsil hayatı demek değil. Yani okumanın bununla bağlantısı olsa bile bunlardan bağlantısız olarak ve bağımsız olarak ele alınarak bizim okuma mevzunu, kendi kişisel hayatımızı, hayata bakış açımızı zenginleştirecek bir unsur olarak, temel unsur olarak görme mecburiyetimiz vardır sevgili dinleyenler. Böyle baktığımız vakit okumak insanı zenginleştirir mi? Yani her okuyan milyonlara sahip olmayabilir, her okuyan servete sahip olmayabilir. Bu anlamda zenginleşeceğimiz şüphelidir. Yani iyi kötü az çok mesela okuyan insanlar olarak kendi hayatıma bakıyorum. Milyonlarım var mı? Yok. Köşklerim var mı? Yok. Servetim var mı? Yok. Bu anlamda zenginleştiğim pek söylenemez. Ama en nihayetinde de hayata bakış açısı olarak, hayata yaklaşım olarak, hayatın bana kazandırdıkları olarak baktığım vakit elbette okuma hayatımın bana kazandırdıkları şeyler vardır ve hayatımı zenginleştirdiğini pekala söyleyebilirim bu anlamda. Sevgili dinleyenler, okur yazar ne demektir? Bunu açmak elbette yerinde olacaktır. Yani bir işte ben mesela önümde notlar var, bunları okuyorum. Bu bir elbette maharet, bir müktesep, öyle diyeyim, kazanılmış bir beceri. Bunu küçümsüyor değiliz. Bu elbette gerekli. Bu işin temelinde bu var. Fakat okur olmak aynı zamanda biz biliyoruz ki nice diploma sahibi eline bir tek kitap almadan hayatını geçiriyor. Öyleleri var ki mesela bizim arkadaş çevremizde de vardı. Okul hayatı bittiği vakit kitapları yakacağını söyleyen tipler vardı. Onlar orada nerede bıraktıysak hala orada duruyor o anlamda. Hayatı güdük kaldı bir anlamda. Şimdi biz bu anlamda bir okumaktan bahsetmiyoruz. Yani insan tahsil hayatını bitirse bile veya bitirmese bile, hatta yarıda kalabilir tahsil hayatı. Bu hayat inişleri var, çıkışları var, yokuşları var, düzü var, zorlukları var. Yani hayatın her türlü insanın önüne serdiği sürprizler var. Bunlar tahsil hayatımızı sürdürmeyi zorlaştıran sebeplere dönüşebilir. Yani tahsil hayatımız yarım da kalabilir, öğrenim hayatımız yarım da kalabilir. Fakat bu insanın okuma alışkanlığı bambaşka bir şeydir. Yazma alışkanlığı bambaşka bir tutkudur bunlar her şeyden önce. Ve insan bunun kendisine getirilerini görmesi gerekir. Bu illa bir maddiyat olması gerekmez. İlla okuduklarının kendisine bir para kazandırması, para olarak geri dönüşün olması gerekmez. Servet olarak geri dönmesi gerekmez. Şöhret olarak geri dönmesi gerekmez. Bunu bir kere anlamak lazım. Mesela çoğu diyebilir ki o halde okumak benim ne işime yarar? Yani para kazandırmıyorsa, meslek kazandırmıyorsa okumak o halde benim ne işime yarar diyebilir. Bu bir kere bu bakış açısı yanlış bir bakış açısıdır. Mesela benim Selami Güder olarak 50 yıllık hayatımda bir tek hayatım var. Ya işte geldim, şöyle oldu, böyle oldu. İnsanın yani 100 yılda yaşasa yaşamayacağı, yaşayamayacağı, tecrübe edemeyeceği şeyler var. Fakat bir roman okuduğunuz vakit kendi hayatınızda asla yaşayamayacağınız şeyleri, tecrübeleri birebir yaşamış gibi görürsünüz, okursunuz, anlarsınız ve böyle hayatlar olduğunda düşünürsünüz ve kendiniz yaşamadığınız halde o yaşanmışlıkları kendi tecrübe hanenize katarsınız. Kendi yaşanmışlıklarınıza katarsınız ve bu bir işte insan hayatını zenginleştirmek olur. Bu anlamda yani okumanın faydalarını burada sayıp dökecek değiliz. Fakat herkes okuduğunu da doğru anlamakta mıdır? Soru bu. Bizim rahmetli Emin Özdemir hocamız vardı. TRT'nin daha işini aldığı hocalarımızdandı. Bu arada biz tabii üniversiteyi kazandığımızda Türkçe dersinden ilk verdiği derslerden bir tanesi okumayı bilmiyorsunuz, yazmayı bilmiyorsunuz, anlamayı bilmiyorsunuz. Ne kadar olumsuzluk varsa hoca peş peşe saymıştı. Biz de düşünmüştük ki ya biz üniversiteyi kazandık, nasıl okumayı bilmiyoruz. Biz işte üniversite sınavlarında şöyle başarılı olduk, nasıl yazmayı bilmiyoruz, nasıl anlamayı bilmiyoruz, kendimizce sorgulamıştık. Fakat Emin Hoca'nın verdiği bakış açısıyla daha sonra evet bu aslında doğru bir yaklaşım sonucuna varmıştık. Her okuyan okuduğunu doğru da anlamıyor maalesef. Hatta bazen maksadından çok çok çok başka şeylere çekerek başka anlamlar kazandı. Biz o anlamda sadece belki kitap okumaktan da bahsetmek lazım. Yani bir insanın yüzüne baktığınız vakit o insanla okuyabiliyor musunuz? Tabiata çıktığınız vakit ağaçların dilini, çiçeklerin dilini, hayvanatın dilini, taşların dilini, dağların dilini, rüzgarın dilini, denizin dilini okuyabiliyor musunuz, anlayabiliyor musunuz? Bütün bunlar aslında okumanın alt başlıkları ve kırılımları. Bunları hep beraber okuyamadıktan sonra sadece elbette kitap okumakla da okumuş olmuyoruz diyelim. Değerli dinleyenler, bu konu uzar gider. Belki bir 10 dakika daha konuşuruz. Fakat herhalde maksat has olmuştur diyelim ve bir nokta koyalım.
Kitap Dünya.
Değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda Mavi ve Siyah kitabı var. Güzel bir roman, farklı bir roman. Türk klasikleri arasında yer almış romanlardan bir tanesi. Ve hepsinden dönemsi Türk klasikleri demeyi hak etmiş kitaplardan bir tanesi. Bir standardı olan, edebi değeri olan kitaplardan bir tanesi. Yani hep yabancı eserlerden söz edecek değiliz. Bu anlamda yerli çok güzel eserlerimiz de var. Romanlarımız var, öykülerimiz var, şiirlerimiz keza var, türkülerimiz var, şarkılarımız var. Yeter ki yüksünmeden kalitelisini bulup okuma zevkimiz olsun, dinleme zevkimiz olsun. Rafine bir zevk sahibi insanlar olalım sevgili dinleyenler. Ağır ve anlaşılması zor bir dili vardır Mavi ve Siyah'ın her şeyden önce. 1896 yılında Servet-i Fünun dergisinde resimli olarak yayınlanmış fakat daha sonra dilde sadeleşme ile birlikte yazarı tarafından, Halit Ziya Uşaklıgil tarafından sadeleştirilmiş bir eserdir. Çevre tasvirleri, insan tahlilleri olan başarılı bir romandır her şeyden önce. Yani roman dediğimiz vakit sadece aksiyon akla gelmemeli. Kimisi romanda hareket arıyor. İşte vurdulu kırdılı şeyler belki daha ilgi çekebiliyor. Fakat bütün bunlar bir romanı roman yapmaya, roman kalitesini artırmaya yarar şeyler değildir. Yani bir roman hiç de aksiyon olmayabilir, atraksiyon olmayabilir, vurdulu kırdılı olmayabilir. Fakat çok derinlemesine tahlilleri olur. Çok güzel tasvirleri olur, çok bütünsellik arz eder, kurgusu çok iyidir, dili çok iyidir, kahramanlarının işlenirken hakkı verilerek işlenmiştir ve gerçekçi bir kimliği vardır, kişiliği vardır. Bu anlamda yani romanı roman yapan unsurlar, değerler vardır. Bunları da dikkate aldığımız vakit evet Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah'ı seviyeyi geçmiş romanlarımızdan bir tanesidir. Klasikleşmiş romanlarımızdan bir tanesidir. Tabi bunları bulup okumak lazım sevgili dinleyenler. Ben burada bir fikir versin diye özet veriyorum. Böyle tanıtmaya çalışıyorum. Fakat tabi okumanın zevkini vermez. Veya işte ben bunu anlamışımdır ama siz başka şey anlarsınız. Veya siz oradaki benim atladığım şeyleri görürsünüz. Yani en nihayetinde 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika içerisinde özetlediğimiz bir romandan bahsediyoruz. Bunları elbette indirgeyerek anlatıyoruz. Olay örgüsünü vermeye çalışıyoruz ve orada bitiriyoruz. Ama diliyle alakalı, kahramanlarıyla alakalı, ne bileyim yani romanı roman yapan değerlerle alakalı onu okuyucunun kendisinin de keşfetmesi gerekir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, Ahmet Cemil Mülkiye Mektebi son sınıfa geçtiği yıl babasını kaybeder. Evin annesinin ve kız kardeşinin tüm yükü onun sırtına kalmıştır. Bu yüzden de hayalleri hani belki suya düştü denemez, daha yolun başı sayılır. Hayatın inişleri çıkışları olur, hemen ilk kötü gidişatta hayaller bitmez. Bu hepimizin karşısına çıkacak şeydir hayatta. Eğer böyle algılarsak, böyle yaklaşırsak zaten yanlış yaklaşmış oluruz. Ve hiçbir hayalimizle neticeye götüremeyiz. Hiçbir hayalimizi mutlu sona ulaştıramayız. Hayatın inişleri çıkışları olduğunu varsayacağız, bileceğiz ve buna göre hareket edeceğiz. Şimdi bu anlamda babasını kaybetmiştir. Evin bütün yükü sırtına binmiştir. Sorumluluk üstlenmiştir. Daha erken yaşta bu sorumluluk üstlenmiştir. Hayalleri zora girmiştir. Fakat gene de Ahmet Cemil hayallerinin peşinde koşmaya devam edecektir. Niye hayalleri zora düşmüştür? Çünkü bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye başlayınca hayatın meşgalesi sırtına bindiği vakit hepimiz bir takım şeyleri öteleriz veya onları yapmaya çok fazla vakit bulamayız. Ya mesela ben sabah bir giriyorum, gece yarısı kaça kadar sürecek ama bir tane halbuki oturup şiir yazmak isterim. Ama her şeyden önce bir havaya girmek lazım. Ona da bir vakit ayırmak lazım. Yani şiir öyle kolay yazılabilir bir şey değil veya öykü öyle kolay yazılabilir bir şey değil. Dolayısıyla hayatın bizi bu meşgaleden de çok kopartmaması lazım. Ahmet Cemil de şiir yazmak istemektedir ve çalışmalarını şiir üzerinde toplamayı, hatta edebiyatımıza yön vermeyi istemektedir. Babasının ölümüyle bu düşünceleri sekteye uğramıştır. Fakat iyi derecede Fransızca bilmektedir Ahmet Cemil ve evin geçimini sağlayabilmek için de kitap tercümeleri yapmaya başlar. Zengin ailelerin biraz çekilmez, şımarık çocuklarına özel dersler vermeye bakar. Edebiyata olan ilgisinden dolayı arkadaşlar ona roman çevirmeni aramakta olan Mirat-ı Şuun gazetesine girmesini salık verirler. Gazetede işe giren Ahmet Cemil aynı zamanda okulunu da bitirmiştir. Gazetecilik çevrelerinde artık görüşleriyle tanınan, sevilen birisi olmuştur Ahmet Cemil. Ahmet Cemil'in iki arzusu vardır. Biri kardeşi İkbal'i iyi birisiyle evlendirip ona bir mutlu yuva kurmaktır. Diğeri de arkadaşının kız kardeşi Lamia ile evlenmektir. Yani hem kendisi hem de kardeşinin yuva sahibi olmasını istemektedir. O Lamia'yı sevmektedir ama bundan da kimsenin haberi yoktur. Ahmet Cemil'in bir başka düşüncesi de yıllardır üstünde çalıştığı eserini artık tamamlayıp ün ve para kazanmak istemektedir. Çalıştığı gazetenin patronu ölünce yerine oğlu Vehbi Efendi geçer. Bu adam Ahmet Cemil'in kardeşi İkbal'e evlenir fakat hayırsız çıkar. İçkicidir, kabadır, bencildir, hoyrattır. Vehbi Efendi İkbal'e mutlu bir hayat sunmak şöyle dursun, daha hani deyim yerindeyse ensesinde boza pişirmeye başlamıştır. Hatta hamileyken bile şiddet bile uygulamıştır, uygulamaktadır. Hayatı zehir eder, zehir etmiştir. Zindana çevirmiştir. İkbal hamile olduğu halde kocasından dayak yemiştir. Ve neticede hastaneye kaldırır ve hayatını kaybeder, kaybetmiştir. Maalesef Ahmet Cemil'in hayatında böyle bir kırılma anı daha yaşanmıştır. Ve Ahmet Cemil ile Vehbi Efendi tarafından işten de çıkartılır. Yani eniştesi tarafı, eniştesi hem kardeşini ölümüne sebep olmuştur. Hem de kendisinin aynı zamanda ekmek teknesi olan işten de çıkartmıştır. Ekmeğini elinden almıştır. Ahmet Cemil maddi durumunu düzelttikten sonra Lamia ile evleneceği hayalini kurmaya devam eder. Ama Lamia'nın abisi Ahmet Cemil'e kardeşini bir kurmay subayla nişanladıklarını haber verir. Ve Ahmet Cemil'in bir kez daha deyim yerinde ise hayatı kararır. Gök kubbe adeta başına geçer sevgili dinleyenler. Kardeşi ölen, sevdiği kız başkasına verilen Ahmet Cemil'in Üzerinde çalıştığı edebi eser de kimi yazarlar tarafından acımasızca, olumsuz eleştirilince umut bağladığı bu eserini parçalar ve sobada yakar. Artık onun için sadece annesi kalmıştır sevgili dinleyenler. Tabii Allah hiçbirimizi böyle bir mukadderatla baş başa bırakmasın. Kolay sınavlar değil, yani hepimizin bir sınavı var ama değerli dinleyenler, bu sınav da babasını kaybetti, kız kardeşini kaybetti, işini kaybetti, sevdiği kızı kaybetti. Eser verme hayali vardı. O başarısızlıkla sonuçlandı. Onu yaktı. O hayallerini bitirdi. Hakikaten kolay katlanılır durumlar değil. Ve Ahmet Cemil bu duygularla, hayal kırıklıklarıyla İstanbul'u terk etmeye karar verir. Bir kaymakamlık göreviyle siyah bir gecede vapurla İstanbul'dan ayrılır. Yıldızlı mavi bir gecede kurulan tüm hayaller siyah ve yıldızsız bir gecede böylece bitmiştir.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta ilginizi çekeceğini umduğumuz haberlerle karşınızda olacağız. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yine Diriliş Ertuğrul'u övdü diyecek. TRT'nin başarılı dizisi biliyorsunuz Diriliş Ertuğrul. Çarşamba gecelerini hiç kaçırmıyoruz. Diriliş Ertuğrul'u izliyoruz hep beraber ve çok başarılı hakikaten. Ve netice itibariyle de döneme damgasını vurmuş başarılı yapımlardan bir tanesi. O kadar ki Diriliş Ertuğrul'un ünü yurt dışına ta Venezuela'ya kadar ulaştı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ertuğrul hayranlığını anlattığı videoyu paylaşmış değerli dinleyenler. Ertuğrul dizisi Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey'in hikayesini seyirciyle buluşturuyor biliyorsunuz. Dizinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da daha önce börk şapkası ve iyi yazılı sancak ile poz vermişti. Bir kez daha hayranlığını dile getirdi diyeceğiz. Evet, bir diğer haberimiz Justinianus Köprüsü Dünya Miras Geçici Listesi'nde diyeceğiz. Sakarya'nın en eski tarihi eserlerinden olan bu köprü UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmış. Türkiye'den 78 eserin bulunduğu geçici listeye Sakarya'da 1500 yıldır ayakta duran Justinianus Köprüsü de alınmış oldu böylelikle. Köprünün listeye girmesi için uzun soluklu tabii çalışmalar gerekti. Bu görkemli yapıya hak ettiği değeri kazandırmak için bir taraftan girişimler sürdürüldü. Diğer taraftan da 1500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirildi. Buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya çalışıldı sevgili dinleyenler. Birçok tarihi olaya şahitlik eden bu köprü tekrar insanlığa kazandırılarak gelecek nesillere aktarılmak isteniyor. Bu konuda başarılı çalışmalar ortaya koyan yerel yönetimleri de tebrik etmek gerekiyor. Listede yer bulabilen eserler bulundukları bölgeye elbette turizm açısından büyük katkı sağlıyorlar. Turizmin gelişmesine büyük katkı sağlıyorlar. Çünkü en önemli turistik eserlerden bir tanesi haline geliyor. Evet, biz de Sakaryalılara hayırlı olsun diyelim. Evet, bir diğer haber sevgili dinleyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 10 yeni Kürtçe eser diyeceğiz. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Kürt edebiyatının en önemli yapıtları arasında sayılan 10 eseri gelecek dönem çevirisini yaparak yayınlamayı planlıyor. Bakanlık ilk kez 2010'da Kürtçe bir eserin çevirisini yaparak Kürt şair ve ozan Ahmet Hani'nin Memuzin adlı yapıtını 2012'de Ahmet Cezir'in divanını, 2014'te Faki Teyran'ın divanını, 2015'te Molla Hüseyin Batei'nin Mevluda-i Nebisi'ni basmıştı diyeceğiz. Söz konusu eserleri Kutsal Ruhun Kavalı isimli Süryanice Aramice eser takip etmiştim. Bakanlık Anadolu topraklarında farklı renkleri, zenginlikleri yaşatmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 10 yeni Kürtçe eseri daha basmaya hazırlanıyor. Tabii onu okuyamasak bile Kürt edebiyatının en önemli eserlerinden 18. ve 19. yüzyılda yaşayan Pertev Bege Hekkari'nin Kurmançe lehçesiyle yazılmış 194 şiirden oluşan Hakkari Pertev Bey Divanı bu yıl içerisinde çevirisi yapılarak yayınlanacak eserler arasında yer alıyor diyelim sevgili dinleyenler. Ayrıca da mesela Kürt tarihçisi Mahmut Beyazidi'nin Kürtlerin örf ve adetlerini yazdığı, bu alanda kaynak olarak kabul edilen eseri Kürtlerin Adetleri ve 19. yüzyıl şairlerinden Ahmedi Fakir'in Şeyh Ahmedi Fakir Divanı ile 16. ve 17. yüzyılda yaşayan Kürt şairi Şemseddin Ekselati'nin divanı da yayınlanacak eserler arasında yer alıyor.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümünde, köşesinde bu hafta rahmetli Erdem Beyazıt'ın güzel bir eseri Sebepey adlı şiiri Nilgün Doruk tarafından seslendirilecek. Şiir güzel, seslendirme güzel, bize de aradan çekilmek düşüyor bu durumda. Gelecek hafta tekrar buluşmayı umarak Allah'a ısmarladık diyoruz.
Üfleyince rüzgarı derin gök soluğu, ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket, kurtulmak için kendinden. Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur. Zamanın idrak incisi ses döner, döner, döner de yönelir sebebe, sebebey. Sesi damarla çizer, mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur. Sonra toprak sıkışır, sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih sufet eder tabiatı. Döner, döner, dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur ve düşerken toprağa çağırır sebebey. Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emer toprak anayı. o sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emer ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini, sebep ey. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.